Ayrım 14. Sayfa 151. Bölüm 13. Hayatta kalan. Boston, 1971. Şifonyerimde torunlarımın vesikalıklarının yanında Musa Charles'ın kendi kurumuna bağış yapanlara verilen çerçeveli bir resmini de sakladım. Artık sadece bir kilise rahibi değil, aynı zamanda bütün evangelist kiliselerine davet edilen bir radyo vaiziydi. İlk Kuzeydoğu turuna New York City'de başlayacaktı ve Tremont Tapınağı'nda bir vaaz verecekti. Rahip Margosyan, cemaatimiz için yer ayırtmış, hatta otobüs bile kiralamıştı. Dışarıda Toros'un arabanın kornasına bastığını işittim. Musa'yı ve ailesini almak için havaalanına gitmek üzereydik. İkinci oğulları Peter doğduğundan beri onları görmemiştik. Peter artık bir bebek değildi. Jonathan da neredeyse 14 yaşındaydı. İkisine de doğum günlerinde hediyeler gönderiyordum ve karşılığında annelerinden çok güzel fiyonklu bir zarfın içine konulmuş, üzerine isimlerinin yazıldığı bir teşekkür notu alıyordum. Doğum günümü hatırlayan da Boston'a geldiklerini haber vermek için telefon eden de Sarah'tı. "Anne," diye seslendi Joy merdivenlerden. "Seni bekliyoruz." Kapı gürültüyle kapandı. Buzdolabını açıp yemeklere tekrar hayranlıkla baktım. Helen, Joy ve iki torunum bana yaprak sarması, cacık, dolma, köfte ve lahmacun yapmamda yardım etmişti. Ayrıca kadayıf ve baklava da yapmıştım. Daha fazlasını da pişirecektim ama Toros önlüğümüzü çözüp çamaşır sepetine atarak "Yeter kadın," demişti. Elizabeth, Jack'in en büyük kızı, fırtına gibi soluk almadan merdivenleri çıktı. "Büyük anne, arabalar kalkmak üzere. Büyük babam kalp krizi geçirmeden önce dışarı çıksan iyi olur." Girişte durup torunum uzun saçlarını okşayıp elbisesinin askılarını düzelttim. Elizabeth 8 yaşındaydı. Bu yüzden onu pohpohlamamdan rahatsız olmuyordu. Elimi cüzdanıma attım ve şekerleme var mı diye baktım. Bulamayınca torunumun avucuna bir çeyreklik sıkıştırdım. "Şnor hagalem," dedi Ermenice teşekkür ederek. "Kelasi akşix, şatkek hetsik es." "Akıllı ve güzel kızım, Ermeni okuluna gitmen için parayı ben vereceğim. Böylelikle benimle Ermenice konuşabileceksin." Dışarıdan korna sesi duyuldu. Niye ayağım sürüncemede kalıyordu? Hem havaalanına gitmek istiyordum, hem istemiyordum. Musa'yı görme ihtimali beni gerginleştiriyordu. Böyle olması garipti. Sana kalbinden daha yakın olan bir bebek, zaman içinde tanımadığın birinden daha fazla gözünü korkutan birine dönüşüyordu. En azından bir yabancı, üzerinizde hak iddia etmezdi. Bütün aile, ben, Toros, Joy, Jack, karısı Helen ve kızları Logan havaalanına doğru yola koyulduk. Arsin de gelmek istemişti ama iki arabamız olmasına rağmen ona yerimiz olmadığını söylemiştim. Musa hakkında kendine özel fikirleri vardı ve ben artık onları duymak istemiyordum. Çıkış kapısında Musa'yı beklemeye başladık. Sonunda Surat Okyanusu içinde onunkini fark edince içimde büyük bir sevinç dalgası doğdu. Yanında Sara, arkasında iki oğlu vardı. Jonathan zayıf bir delikanlıydı ve bütün ağzı diş teliyle kaplıydı. Peter'ı bebeklik fotoğrafları dışında ilk defa görüyordum. Oğlan bana kendi çocuklarımdan daha fazla benziyordu. Yüzünün tam ortasında Musa Kasparyan'ın burnu vardı. Musa Charles'ın gözleri kalabalığı tarayıp bizi geçti ve sol yanımızdaki takım elbiseli, kravatlı ve güneş gözlüklü adamlara kaydı. Adamlar gülümseyerek ona yöneldiler, tıpkı ben ve ailenin geri kalanının yaptığı gibi. Üç grup birbirine girdi. Musa bizi havaalanında beklemiyormuş gibi görünüyordu. Galiba bu konuyu Sara ile telefonda pek konuşmamıştık. Musa'nın nerede kalacağıyla ilgili bir karışıklık vardı. Niye bu adamlar Musa'yı otele götürmek istiyorlardı? Bizimle gelecek miydi? Musa'nın bakışları bizimle misyoner adamları arasında gidip geliyordu. Onlar, Bobby Lai, Dick Baldwin ve Charlie bilmem ne oğlu, şık giyimli ve iyi saç kesimliydiler. Ve biz onun sıradan ailesi üzerimizde basit kıyafetlerleydik. Yüzündeki utanma duygusunu içimde hissettim. Beni dikkatli bakışlarla inceleyen torunum Peter'ı kucağıma aldım. Onca yemek evde bekliyordu. "Musa," dedim çocuğu yere koyup elini sıkıca avucuma alarak. En sevdiğin yemekleri yaptık. Mantı, lahmacun, cacık. Yemeklerime nasıl hayır diyebilirdi. Fakat yüzünde çok iyi bildiğim inatçılığını görüyordum. Bu yüzden Toros'u dürtükledim. Üst kattaki yatak odaları hazır. Ama belki başka bir yerde kalmak istersiniz dedi Toros. Nefesimi tuttum. Musa boynunu eğdi ve birbirine geçmiş ellerine baktı. Watertown'a gideceğiz dedi. Hafta içi olmasına rağmen Musa'nın gelişi şerefine pazar yemeğine oturduk. Jack ve Toros dükkanı birkaç saatliğine kapattılar. Joy yemek masasına en güzel porselenleri ve güneş takımlarını çıkararak birkaç tabak daha ekledi. Ben de belime temiz bir önlük bağladım ve pilavın altındaki ateşi açtım. Musa ilahi bir varlık belirecekmiş gibi bakışlarını odanın etrafında gezdirdi. Tabağına bolca yemek koydum ve odanın içinde bir uçtan diğer uca dolaşmasını seyrettim. Anne, cacık tutsuz olmuş diye yakındı Jack. Böyle iyi dedi Helen beni savunarak. Bu sene kaça gidiyorsun Jonathan diye sordu. 8'e diye cevapladı çocuk. Toros sarağa yakındı. Şu garabetyan çocukları okuldan sonra dükkana geliyorlar ve süpürgeyle kapıda durmazsam ceplerini şekerlemelerle doldurup kaçıyorlar. Bundan haberim yoktu dedi Jack. Elizabeth ve Julie eğer rahat durmazsanız akşama televizyon izleme hakkınızı kaybedeceksiniz. Ciddiyim diye uyardı Helen. İlk o vurdu diye şikayet etti Elizabeth. Yanımda oturan Peter elini koluma koydu. Bunlardan biraz daha alabilir miyim büyük anne? Yaprak sarmalarını işaret etti. Onlara sigara diyoruz dedi Julie sır paylaşırcasına. Tremont tapınağının kaç kişilik kapasitesi var Musa diye sordu Toros. 2000 dedi Musa. Yine parmaklarını sabırsızca oynatıyordu. İnanabiliyor musunuz benim oğlum? Kundaktaki küçük Ermeni çocuk 2000 kişinin önünde konuşan bir vaiz oldu diye sordu Toros. Yemekten sonra Musa ve Sara dinlenmek için üst kata çıktı. Toros Jonathan'ı dükkana götürürken Joy işe doğru yola koyuldu. Helen Peter'ı kızlarla birlikte halk kütüphanesine götürmeyi önerdi. Ama oğlan benimle evde kalmak istedi. Kanepede oturmuş torunun başı kucağında torununa uykuya dalıncaya kadar konuşan bir balıkla ilgili bir hikaye anlattım. Sonra da başının altına bir yastık sıkıştırıp üstünü bir battaniye ile örttüm. Ev sakinleşti. Posta deliğinden bir şey atıldığını ve kapının önünde bir şeyin yere çarptığını duydum. Sessizce terliklerimle merdivenlerden aşağı indim ve durup yere düşen postaları teker teker topladım. Faturalar, Joe'ya bir kartpostal ve bir tane de üzerinde benim adımın yazılı beyaz zarf vardı. Yazanın adresi yoktu, el yazısı da tanıdık değildi. Fakat Worcester damgalıydı. Musa Bocakonyan diye düşündüm. Bunca yıl sonra bana ne söylemek istemiş olabileceğini merak ettim. Belki de güzellik tanrıçası ölmüştür ve bana yüzüğü verebileceğini düşünüyordur. Zarfı yırtarak açtım. Beyaz sayfanın üstünde İngilizce bir yazı vardı. Sevgili Bayan Kasparyan, babam geçen ay vefat etti. Bu mektubu size yollamamı istemişti. Sevgiler, Zaven, K. Bocakonyan. En alt basamağa oturdum ve okumaya başladım. Sevgili Zabel, ilk kalp krizimden sonra sana, oğlum Zaven'in ben öldükten sonra sana göndermeye söz verdiği bir mektup yazmaya karar verdim. Ermenice okuyamadığı için endişe etmene gerek yok. Birkaç yıl önce sana imzasız bir mektup göndermiştim. Üzerinde rüyalarda ve cennette buluşmak üzere yazıyordu. Belki de en iyisi böyle. Mutlu anlarımız oldu ve kimsenin dokunamayacağı bir sır paylaştık. Tanrı seni korusun ve sakınsın. Cennette önümüzde. Musa'm. Hatıralar karıştırılan bir deste iskambil kağıdı gibi gözümün önünde belirdi ve sonra masaya döküldü. Bir oğlanın pırıldayan gözlerinin ışığı altında düzinelerce gömlek düğme diken genç bir kızdım. Oğlanın gölgesi omzuma düşüyordu. Gümüş bir yüksük elimde bir söz gibi duruyordu. Genç bir anneydim. Bahçede bir zinye çiçeğini kökünden koparmış oğlumla ilgileniyordum. Karanlık koridorda durmuş, bebeklerimin uyuduğu odaya bakıyordum. Sevdiklerim nereye kaybolmuşlardı? Çölü ve ailemin yitik yüzlerini gördüm. Arsin ayrıldıktan sonra yetimhanedeki ilk gecemi hatırladım. Yabancı bir yatakta yatıyordum ve kendimi ufak bir toz zerresinden daha yalnız hissediyordum. Birden küçük bir el omzuma dokundu. Peter'dı. Onu merdivenlerden inerken duymamıştım. "Büyük anne, neden ağlıyorsun?" diye sordu. Ermenice cevapladım. "Yalnızlıktan." "Ne?" Ermenice devam ettim. Kalbim kırık bir kase gibi. "İngilizce söyle büyük anne." Sesindeki endişeyi hissettim. Yüzümü önlüğüme silip mektubu yerden aldım. "Büyük annenin bir arkadaşı öldü hayatım. Bu yüzden çok üzgün." Elini benimkinin üstüne kaydırdı. Merdivenlerde hareket ederken oturma odasından sesler duydum. "Bu insanlarla nasıl konuşacağımı bilmiyorum," dedi Musa. "Tatlım, onlar senin ebeveynlerin. İşinden bahset, hava durumundan konuş." Evde yalnız olduklarını düşündükleri açıktı. Kapıyı açıp konuşmalarını bölmem gerekirdi. Fakat Musa'nın benim hakkımdaki düşüncelerini öğrenme merakı yanındaki küçük çocuğun varlığını unutturdu. "Hiçbir ortak yanımız yok," diye devam etti Musa. "Farklı gezegenlerde yaşıyoruz." "Biliyorum canım." Ve Peter annemin arkasından bir süs köpeği gibi dolaşarak sinirlerimi tepeme çıkarıyor. "Annen onun büyük annesi hayatım." "Bilmiyorum, oğlanın gözlerinde o aynı utangaç bakış var." Duymamız gerekenden fazlasını duymuştuk. Peter'ın yüzü hüzne bürünmüştü. Kulağına fısıldadım. "Hadi büyük babanın dükkanından dondurma alalım." Yavaşça geri geri adım atıp gezici ön kapıdan çıktık. Walnut Caddesi'ne yürürken Peter lastik pabuçlarını kaldırımlara sürterek yürürken yuvasında öten bir guguk kuşunu andırıyordu. "Babam beni sevmiyor," dedi. "Seni seviyor," diye temin ettim. "Bugün biraz aksi, o kadar." "Annem beni seviyor ve de sen, değil mi?" Ona sarılmak için eğildim. Kafasını omzuma koydu ve saçlarını okşadım. "Seni seviyorum yavrum. Sen benim öz çocuğumsun." Yemekte Musa bize misyonu hakkında bilgi verdi. Saçları hatırladığımdan daha sarıydı. Kibirliliği dolayısıyla ona acıdım. Yemek masasında oldukça rahatsız duruşu ve bize sanki sıradan dinleyicilermişiz gibi hitap etmesi dikkatimi çekti. "Topeka'dayken 400'den fazla insan çağrımıza kulak verdi," dedi. Tatlı ve kahve ikramı için mutfağa gittim. Musa'nın sesi komşumun çim biçme makinesi gibi çıkıyordu. Tepsiyle geri dönerken kapının ağzında durdum ve masanın başına toplanmış aileyi gözlemledim. Toros fazla yemiyordu. Gözlerinin etrafında siyah çemberler vardı. Ama gözleri Musa'nın eve dönmüş olmasının heyecanıyla parıldıyordu. Jack yemeğini bitirmiş, parmaklarıyla masanın üzerindeki bir çeyrekliği çeviriyordu. O sırada her şeyden çok istediği şey sigara içmekti. Sigarası bildiğim tek yaramazlıydı. Helen Jack'i sessizce inceliyor ve huysuzlaştığını anlayabiliyordu. Joe ise masadaki ekmek kırıntılarını süpürüyordu. Oturma odasında Elizabeth ve Julie yerde uzanmış çizgi film izliyorlardı. Jonathan koltuğa yerleşmiş, hacıların ilerleyişini okurken Peter de kanepede bir köpek yavrusu gibi kıvrılmış uyuyordu. Musa değişik konudan konuya geçiyordu ve sözleri tavandaki bulutlar gibi birbirine giriyordu. Yakında bütün mekanı kaplayacaklar ve herkesi yemek masasının altında durmaya zorlayacaklardı. Olmak istediğim yer orasıydı, masanın altı. Halının üzerine düşmüş pirinç tanesi gibi masanın altında olmak istiyordum. Fakat bunu lavaboda bir yığın bulaşık beni beklerken yapamazdım. Birkaç gün boyunca siyah bir sedan gelip Musa ve takım elbiseli adamlarıyla birlikte ayrıldı. Konferansı cuma gününü ayarlamışlardı ve Musa o güne kadar programını önemli kişileri ziyaret etmeye ayırmıştı. Ben de bir sekreter gibi evde telefonlarına bakıp not alıyordum. Peter ve ben çok iyi birer dost olduk. Benimle ve kuzenleriyle "Düğme kimde acaba?" oyununu oynuyordu. Ayrıca bana turşu yapmamda ve çörek için yaptığım hamuru yoğurmamda yardım ediyordu. Hatta Musa'nın canını sıkmasına rağmen birkaç kelime Ermenice bile öğrenmişti. Artık oğlumu umursamayıp onun beni ihmal etmesini aldırmıyordum. Ne yapılabilirdi başka? Kısa bir süre boyunca vücudunda kalıp kolların arasında dinlendikten sonra uzun bir süre boyunca senden ayrı yaşıyorlardı. Musa Bocakonyan için yas tuttum. Onu görmeyeli 10 yıllar olmuştu. Hayatımın bir parçası olmamasına rağmen zaman zaman ziyaret ettiğim anılarımın içinde önemli bir yeri vardı. Onun vefatı birinin cebimden şans paramı çalmasına benziyordu. Birden Peter'ın babasının siyah saçlı çocukluk haliyle bana baktığını fark ettim. Elinden tuttum ve hadi dükkana gidip Jack amcandan şekerleme isteyelim diye önerdim. Keşke o günlerde Toros'a daha dikkat etmiş olsaydım. Sonraları Helen bana onu Gigante'nin basamaklarında oturmuş kendi kendine Ermenice bir şeyler mırıldanırken bulduğunu anlattı. Onunla konuşmaya çalışmış fakat Toros gözlerini kapayıp başını sallamışmış. Musa'nın büyük konferansından önceki gün Toros bana daha önce işitmediğim bir hikaye anlattı. Yatakta uzanmıştık ve kelimeler küller gibi ağzından etrafa savruluyordu. Sokaktan gelen gürültüleri duyduğumuzda babamla birlikte dükkandaydım. Babam olan bitene bakmak için dışarıya çıktı. Türkler komşumuz Vasken Hamparyan'ı yerde sürüklüyorlardı. Babam onlara ne yaptıklarını sordu. Ona küfrettiler ve içlerinden biri sopayla babamın kafasına vurarak onu yere düşürdü. Babamın kafasından kanlar akmaya başladı ve her yeri sardı. Bütün olan biteni izledim ve bir şey yapmadım. Tanrı beni asla affetmeyecek. İkimizin ilişkisi böyleydi. Eski zamanlardan asla konuşmazdık. Fakat anılar arka bahçemizde çürüyen hayvanlar gibiydi. Benim hikayemi bilmiyordu ve ben de o gece ondan ilk defa Adana'da neler yaşadığını öğrendim. Tanrı seni affetti Toros dedim. Sonra uykuya daldık. Ertesi sabah ihtişamlı gri bir limuzin Musa'yı almaya geldi. Oğlum Tanrı'nın ordusuna bir generaldi ve ordusunun savaşı hazırlamaya gidiyordu. Peter ve ben bahçede durup herkesin aşağı inmesini bekledik. Mermer atlama taşlarını kaldırıp altındaki böceklere baktık. Sonra piknik masasına oturduk ve Ermenice ağaçtaki armutları saydık. Büyük anne, senin soyadın ne? Diye sordu bana. Kasparyan. Niye babamın soyadıyla aynı değil? Bir çocuğa ne anlatabilirdin ki? Söylenmesinin zor olduğundan mıydı? Kimse öyle bir isimle ünlü olamaz diye açıkladım. Neden olamaz? Nasıl telaffuz edildiğini anlatmak için çok süre harcamak zorunda kalacağından hiçbir işini zamanında halledemezsin. Bana nasıl yazıldığını gösterir misin? Diye sordu. Çantamdan bir kalem ve bir eski bir zarf çıkarıp yavaşça İngilizce harflerle soyadımı yazdım. Büyüdüğümde Kasparyan olmak istiyorum dedi. Elini sıktım. Büyüdüğün zaman istediğin her şey olabilirsin tatlım. Musa'nın adamlarından biri bizi Tremont Tapınağı'nın lobisinde karşıladı. Cemaatimizden ayrı olarak bize sahneyi yakından gören bir balkonda özel yere ayrılmıştı. Yüzlerce insan toplanmıştı ve ışıl ışıl parlayan suratlarını oğluma doğru çevirmişlerdi. Vızıldayan sesler Musa kürsünün arkasına geçince sustu ve oğlum onları selamlayınca herkes alkışlamaya başladı. Sonra Musa ışıklar altında parıldayarak orada durup sudan, İsa'dan ve doğruluktan bahsetti. Musa'nın adamları herkesi üstünde incelenen bir ayetin yazılı olduğu kağıttan su bardakları dağıttı. John 4:13-14. İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Musa eve gelip yabancı biri gibi davranarak huzursuz tavırlar sergileyince onun ne kadar etkileyici biri olduğunu unutmuştum. Çocukken içe dönük ve yoğun bir çocuk olan Musa büyüdüğünde paltosunun tersini çevirerek ateşin dışarıya püskürtmüştü. Şimdi etrafına ışık saçıyordu. Konuştuğunda sanki sağındaki solundaki insana değil, direkt olarak sana hitap ediyordu. İsa'nın kendisi gibi özel ve sevgi dağıtan biriydi. Ara verilmeden hemen önce Toros sıkıca elimi kavradı. Sıcaklıktan mı, heyecandan mı yoksa hala dün gece bana anlattığı hikayeyi düşündüğünden mi bilmiyordum. Ama yanımda oturmuş oğlunu dinlerken kalbi hızlı hızlı çarptı. Aniden tekledi ve durdu. Yanında durup ağzından nefes almaya çalışmasını izlemek korkunçtu. Rengi sarardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bir yanım şoka girmiş, sessiz bir halde olan biteni izliyordu. Öbür yanımsa çalık atarak saçlarını yoluyordu. Peter ağzı açık baka kalmış görünce kazağımla yüzünü kapattım. Jack koridor boyunca koşup yardım çağırdı. Helen de Torus'un kravatını gevşetip gömleğinin düğmelerini çözdü. Elizabeth ve Julie ağlamaya başladı. Sarah ve Jonathan görevlileri haber verip doktoru çağırdılar. Bu gibi durumlar için binanın dışında bir ambulans hazır bekliyordu. Ambulansın arkasından içeri girdim ve kocamın soğuk elini tuttum. Yüzü çimento rengine bürünmüştü fakat benimle konuşmaya çalışıyordu. Ne var Toros diye yanına doğru eğildim. Canını sıkma. Tanrı beni affetti. Eve gidiyorum. Toros gözlerini kapattı. Toros'u genç bir adam olarak beyaz bir aygıra binmiş, dört nalı Adana'nın caddelerinde at koştururken gördüm. Elindeki kudretli kılıcıyla babasına yaklaşan Türk askerlerini yere seriyor ve yaşlı adamı eğerinin arkasına taşıyordu. Sonra at devasa kanatlarıyla havalanıyor ve cennete doğru yol alıyordu. Ambulans şoförüne telaş etmemesini söylemek istedim. Ruhu kocamın bedenini terk etmişti. Elini tuttum ve gözlerimi kapattım. Nefes alışım gidip geliyor, kalbim bir beygir gibi zoraki çalışıyordu. Sevdiğim birinin gözlerinin önünde ölmesinin ardından senin yaşamaya devam etmen garipti. Yiyeceklere bakıyorsun ve ağzına koyuyorsun. Su içiyorsun, yürüyorsun. Dudaklarını aralıyorsun ve ağzından sözcükler dökülüyor. Elbiselerini giyiniyorsun, çıkarıyorsun. Uyuyorsun, rüya görüyorsun, hayatta kalıyorsun. Cenaze 2 gün sonra gerçekleşti. Son konuşmayı Musa yaptı. Dokunaklıydı. Ama konuşması aslında biri hakkında konuşuyormuş gibi sığdı. Törenden sonra Musa ayrıldı. Chicago'ya gitmeden önce onunla biraz olsun konuşabilmeyi isterdim. Ne söylerdik acaba birbirimize? Balnumundan bir kağıtla çevrelenmiştim ve herkes uzaktaymış gibi görünüyordu. Sürekli Toros'un diğer odadan "Zabel buraya gel" demesini bekledim. Tuvaletin önünde duran Toros'un eskimiş iş ayakkabılarını görünce kendimi tutamayıp ağladım. Helen ve Joy beni odadan çıkarıp her şeyi toplayarak tavan arasına yerleştirdiler. Arsin beni yalnız bırakmayarak ziyarete geldi. Arka bahçede asmaların altında oturduk. Uzun bir süre konuşmadık. Sabahleyin Toros'un bardağıma kahve doldurmasını düşünüyordum. Ayrıca dünyanın çürümüşlüğünü göstermek için gazetede yazılanları yüksek sesle okuması gözümün önüne geldi. Onun horlaması olmadan nasıl uyuyacaktım? Evet dedim, işte baş başayız. Cennete gittiğinde de dersin, Toros ile mi yaşayacaksın? Annesinin nerede oturduğuna bağlı. İkimiz de güldük. Sonra biraz sebze toplamak için bahçeye gittik.